Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin misafir olarak katıldığı Ali Can Tatlı'yla Hüdayi Coğrafyası programı başlıyor.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyosu'nun Hüdayi Coğrafyası'ndan programına hoş geldiniz. Öncelikle hepinizi Allah'ın selamıyla selamlamak istiyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi üzerinize olsun. Günümüz mübarek, huzurlu, saadet dolu, feyiz ve bereketli olsun inşallah. Efendim, bundan önceki programımızda kıymetli dinleyenlerimizin hatırlayacağı üzere pek muhterem üstazımızı Osman Nuri Topbaş hocamızı programımızda ağırlamıştık ve onunla beraber olmuştuk. Kendilerinden Hüdayi Vakfı'nın kuruluşunu, böyle bir vakıf kurma ihtiyacının nereden doğduğunu, bu vakfın kurulmasına kimlerin vesile olduğunu, bu hususta pek muhterem üstazımız merhum Musa Topbaş Efendimizin maddi ve manevi rolünü değerlendirmiştik. Ayrıca Hüdayi Vakfı'nın hizmetlerini, hizmet türlerini, özellikle bir iftar sofrasıyla başlayan hizmetlerle aşevi hizmetlerini, oradan eğitim hizmetlerini, erzak ünitesini, huzurevi hizmetlerini, sağlık alanındaki hizmetlerini muhterem üstazımızın engin tecrübelerinden istifadeyle ve değişik hatıralarıyla dinlemiş ve siz kıymetli dinleyenlerimizle paylaşmıştık elhamdülillah. Ve Hüdayi Coğrafyası programında muhterem hocamızla yolculuğumuzun devam edeceğini ifade etmiştik o programımızda. Elhamdülillah yolculuğumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, tekrar muhterem hocamızla Hüdayi Coğrafyası programında sizlerle birlikte olmanın büyük bir memnuniyeti ve mesruriyeti içerisindeyiz hamdolsun. Efendim, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Sağ olun, çok teşekkür ederim.
Efendim, izniniz olursa şöyle bir soru sorarak başlamak istiyorum programımıza. Hüdayi Vakfı mensuplarının veya Hüdayi gönüldaşlarının dünyanın birçok yerinde fedakarane bir şekilde yapmış oldukları hizmet aslında hiç de kolay değil. Malumunuz -40'tan artı 50'ye varıncaya kadar farklı iklimlerde, farklı coğrafyalarda bu hizmeti yürütmek kolay değil. Onların bu durumu herhalde bir adanmışlık ruhuyla, yani vakıf insan olmakla izah edilebilir diye düşünüyorum. Efendim, biz bu tabiri, özellikle vakıf insan tabirini de zaman zaman sizin sohbetlerinizde duyuyoruz. Sizlerden bu konuda, bu konuya çok önem verdiğinizi biliyoruz. Dolayısıyla yani vakıf nedir, vakıf insan ne demektir diye sorsak neler söylemek istersiniz efendim? Erkam Radyosu dinleyenleri bu hususları sizlerden dinleseler. Buyurun efendim.
Selamun aleyküm çok kıymetli kardeşlerimiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akıbetülül muttakin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhan Rabbil Aleyhi ve Hamd. Kıymetli kardeşlerimiz, vakıf temlik ve temüllükten men edilen maldır. Yani satılması, mülk edilmesi, devredilmesi men edilen, Allah'a adanan bir maldır. Vakıf, yaratandan ötürü yaratılanlara merhamet, şefkat ve sevgin müesseseleşmiş şeklidir. Bütün mahlukata Allah'ın rahmet, şefkat ve merhamet nazarıyla bakmak ve elimizdeki dünya emanetleri, yani mal, can vesaire, Allah'ın verdiği bütün nimetleri Allah rızasını göstererek cömertçe infak edebilmektir. Halik'ini sever, mahlukatını da sever ve mahlukatını merhametle paylaşır. Bu konuda bir misal vermek isterim. Abdullah bin Cafer'in hikayesi ne kadar mühimdir? Yani bu Abdullah bin Cafer, Cafer Tayyar'ın oğludur. Abdullah bin Cafer radıyallahu anh bir seyahat esnasında bir hurma bahçesine uğradı. Bahçenin hizmetçisi siyahi bir köleydi. Köleye 3 adet ekmek getirmişlerdi. Bu sırada bir köpek geldi. Köle ekmeklerden birine köpeği attı. Köpek ekmeği yedi. Çok iştahlı olarak duruyordu köpek. Öbürünü de attı. Onu da yedi. Üçüncüsü kaldı köpeğin o iştahlı halinde. Dayanamadı, üçüncüsünü de attı. Köpek o üçüncüyü de yedi. Bunun Abdullah bin Cafer radıyallahu anh ile köle arasında şöyle bir konuşma geçti. Kardeş, senin ücretin nedir? Efendim, işte gördüğünüz bu üç tane ekmek benim gündeni. Peki bunu köpeğe ne gaye ile verdiniz? Efendim, burada hiç köpek yoktu. Bu köpeğin uzaktan gelmiş olmalı ki aç kalmasına gönlüm razı olmadı. Peki bugün sen ne yiyeceksin? Bugün ben sabredeceğim. Günlük hakkımı Rabbimin bu aç mahlukatına devrettim. Bu dehşetli, bu güzel ahlak karşısında hayran kalan Abdullah radıyallahu anh, Subhanallah dedi. Bir de benim cömert olduğumu halk söyler. Halbuki bu köle benden çok çok daha cömertmiş buyurdu. Ardından o köleyi vermek üzere hurma bahçesi satın aldı ve köleyi azat eyledi, hurmalı da ona bağışladı. Burada kölenin bir vakıf insan olduğunu görüyoruz. Nerede yetişti? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in rahli tedrisinde yetişti. İslam inancına göre kainatta her şey fani olup yalnız Allah bakidir. Mülk de Allah'a aittir. Allah'ı seven yaratıklarını, yani insanları, hayvanları, bitki, hatta cansız varlıkları da sever. Bu sevgi Allah'ın canlılara ikram ettiği hayatı kutsal kılmıştır. Bu da maldan sevgiye kadar pek çok şeyde fedakarlık gerektirir. İşte bu duygulardır ki insanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olandır. Yani hayrun nas men yenfeun nas. Vakfın en hayırlısı da halkın en çok ihtiyaç duyduğu şeyi karşılayandır. Başka bir tabirle söyleyecek olursak vakıf, Allah'ın rızasını kazanma gayesiyle insana hizmet etmenin müesseseleşmiş şeklidir. Tabi bu sırf insan da değil. Yani bunu ecdadımıza baktığımız zaman hayvanlara da hizmet var. Hatta nebatatın gelişmesine ve insanların o nebatatın gelişmesine bir huzur bulmasına vesile olma gayesiyle nebatata da ayrı bir şekilde hizmet verilmiştir.
Yani dolayısıyla efendim sadece insana hizmet etmenin değil, bütün mahlukata hizmet etmenin müesseseleşmiş şeklidir diyebiliriz.
Tabii,
bir tarifle
tabii.
Efendim.
Yani Cenab-ı Hak kainatta ne varsa insan için halketti. Kainatı yarattı, bu cihanı yarattı. Bir imtihan dershanesi, hayvanatıyla, nebatatıyla vesaire. Sonra Cenab-ı Hak insanı, yani Adem Aleyhisselam dünyaya gönderdi.
Her şey insan
için. Her şey insan için. Vakıf ihsan yeridir. Yani maddi ve manevi olarak muhtaca yürek sergileme mekanıdır. Bakımdan vakıf hizmetlerinde bulunan kimselerin aynı zamanda olgun, samimi ve bir gönül insanı olması zaruridir. İşte bu hassasiyet içinde malı ve canı dahil olmak üzere sahip olduğu her şeyi Allah yoluna cömertçe sarf eden ve bu sarfiyatı tevzide büyük bir titizlik ile hizmet eden şahıslar vakıf insanı olarak vasıflandırılmıştır.
Yani burada özellikle infakı, başkalarına yardımı büyük bir titizlikle yerine getirmenin altını herhalde çizmemiz
tabii,
gerekiyor
tabii.
Efendim.
Bunu bir gönül lezzetiyle, huşu ile, Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilme gayretiyle, bir aşkla hizmet edebilmedir.
Çünkü vermekten vermeye fark var herhalde
tabii,
efendim.
Tabii, şimdi bu da peygamberler üç vazifeyle gönderilir. Birinci vazifesi Allah'ın ayetlerini okuması, yani Allah'ın dinini tebliğ etmesi. Fakat bu kâfi değildir. Cenab-ı Ankebut suresinde iman ettik demek de kurtulacaklarını zannediyorlar buyuruluyor. İbadet olacak, muamelat olacak, hakkı hukuka dikkat edecek ve güzel ahlakla müzeyyen hale gelecek. Onun için Cenab-ı Hak فَاَلْهَمَا فُجُورَا وَتَقْوَا قَدْ اَفْلَا مَنْ زَكَّا buyuruyor. Gönüldeki Allah'tan uzaklaştığı fucur gönlünde silinecek, Cenab-ı Hakk'a karşı mesafe alınacak. Kul takva sahibi olacak. قَدْ اَفْلَا مَنْ زَكَّا iç alem temizlenecek. Mevlana'nın tabiriyle insanın iç dünyası bir orman gibidir. Munis hayvanlar, ceylanlar, kuşlar, bülbüller, diğer taraftan da yırtıcı hayvanlar, vahşi hayvanlar, yılanlar, çıyanlar, akrepler, sırtlanlarla doludur diyor. İnsanın ruhu da aynı bu şekilde. Yani nefsaniyete meyleden duygular temizlenecek, yıkanacak, kalp âlemi berraklaşacak. Duygular Cenab-ı Hakk'a yaklaşacak. Cenab-ı Hakk'a yaklaşmaya bu duygular vesile olacak. Biz bunu şöyle şey yapsak, bir tarlayı dikenler sarsa, bu dikenler onun içine gül fidanlarını boğar. Dikenler temizlenecek ki gül fidanlarının önü açılacak. Veyahut da diğer bir tabirle, mesela zemzem en şifalı, kutsal bir sudur. Fakat bu zemzemin içine bir necaset düşse, zemzemin o güzelliği kaybolur. Bu vakıf insanında da, kendini Allah'a adayan insanda, gönül alemindeki bütün yanlış duyguları silecek, bu gönül alemi ruhani duygularla dolacak, merhamet, şefkat, fedakarlık artacak. Bu şekilde kat eflamen zeka, iç alem temizlenecek, Cenab-ı Hakk'a yakınlık başlayacak.
Yani efendim buradan şunu söyleyebilir miyiz? Peygamberlerin hep sıfatları sayılırken daha ziyade biz ismet, emanet, fetanet, sıdk gibi bu sıfatlarını hep öne çıkarıyoruz. Onların işte günahsız olduklarını, günah işlemediklerini ismet sıfatıyla, sıdk sıfatıyla onların doğruluklarını, istikamet üzere oluşlarını, emanete riayetlerini. Bu sıfatlar hep öne çıkıyor ama anladığım kadarıyla bu ayeti kerimeyle sizin bu izahlarınızla peygamberlerin en önemli sıfatlarından bir tanesi de tezkiye sıfatı. Yani arındırma sıfatı olmuş oluyor. Bir yandan ve yuallimuhumul kitabe vel hikme ve yüzekkihim. Yani hem kitabı öğretiyorlar hem hikmeti öğretiyorlar. Bir yandan da o duyguları arındıran, temizleyen bir vasfa kavuşturuyorlar ashabını. Böylece de herhalde bu infaktaki sarfiyatı, tevziyi yaparken büyük bir titizliğe ulaşıyorlar herhalde efendim.
Cenab-ı Hak peygamberlere en büyük insan terbiyecileri olarak gönderiyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak için nefsane arzuları bertaraf etme, ruhani istidatları inkişaf etme, kul kendisini ilahi kameranın altında olduğunun farkında olacak, kalpte bu idrak ve şuur haline gelecek. Mevlana Hazretleri bu Selçuklu Üniversitesi'nin dersi almayken, yani bütün derslerin genel hocasıyken o haline hamdım diyor. Demek buradan anladığımız kadarıyla yani zihne ilmi depo etmek kafi değil. Çünkü eğer bu kalbi intikal etmezse, duygularda bunun tezahürü olmazsa, demek ki bu kula enaniyet de verebiliyor.
Evet efendim.
Mevlana Hazretleri ikinci merhalede kalbi istidatları inkişaf ettirip, nefsane arzuları bertaraf edip, marifetullah'tan mesafe almaya başladığı zaman o haline piştim diyor. Artık orada benindeki kibir vesaire sıfırlanıyor. İlahi tecellileri mazhar oluyor. Yine ayette buyurulduğu gibi kitap ve hikmeti talakki başlıyor. Bu bir demek ki Cenab-ı Hakk'a yaklaşmanın en mühim merhalesi kalp alemini tezkiye etme. Mesela Gazali'ye de baktığımız zaman Gazali Hazretleri de 300 tane talebesi var. Acaba ben de Allah rızasında mıyım? Yoksa bir nefsimin hoyrattığında bir gurur kibir içinde miyim? Bu kadar kıymetli talebenin hocalarını yaptığım için. Karar veremedim diyor. Tek çare diyor, talebelerimi azat ettim. İnzivaya çekildim. 6 ay bu inziva devam etti. Ondan sonra ilahi ruhani tecellilerle Cenab-ı Hak ruhani tecellileri ihsan etti. Selamete çıktım ve ondan sonra bütün eserlerini Gazali Hazretleri telif ediyor. Demek ki ancak Cenab-ı Hakk'a ayet-i kerimede buyuruyor, kat eflaha men zekkaha. Eflaha buyuruyor. Yani bir zorluktan sonra bir selamet geliyor. Bu kalp alemini temizlemeye, bu eflaha, felaha erdirmeye bir misal de Tebük Seferi oldu. Bu Tebük Seferi'nde Medine'den Tebük'e kadar 1000 kilometre sahibi yaz günü, hurmaların piştiği mevsimde gidildi ve dönüldü. Medine-i Münevvere'ye dönüşte yaklaşıldığı zaman sahabinin rengi değişti. Saç sakal birbirine karıştı. Deriler kemiklere yapıştı. Hayvanları kese hayvanlarda da et kalmadı. Efendimiz şimdi dedi küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Sahabi ya Resulallah bundan büyük cihat mı var? İşte halimiz. Evet dedi şimdi dedi kalp alemimizi Cenab-ı Hakk'a yani marifetullah ve hüve mehküm eyne mehküntüm Cenab-ı Hak'la beraber olma. Kalbimizi o hale getirebilme. Yani marifetullah'ta mesafe alabilme buyurdu. Onun için bu ve yüzekkihüm bu iç alem ne kadar temizlenirse Resulullah Efendimizin o güzel ahlakı sirayet haline gelir. Merhamet sonsuzlaşır. Kendi için istediğini bütün Allah'ın mahlukatı için ister. Fedakarlık sonsuzlaşır. Kötü vasıflardan, gururdu, kibirde, enaniyette, hasette bunlardan kurtulur. Gıybette, yalanda, israfta bunlardan kurtulur ve bir kamil insan modeli meydana çıkar. İşte vakıf insanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o örnek şahsiyetinden derecesine göre hisse alan kişilerdir.
Demek ki efendim marifetullah'a doğru bir yolculuk başladığı zaman farklı tecelliler oluşuyor. Yeni farklı kapılar, pencereler açılıyor. O pencerelerden de o kalp alemi, duygular temizlenerek, arınarak farklı bir insan meydana geliyor. Bu evet. Vakıf insanlar asr-ı saadette özellikle nefis tezkiyesiyle özellikle bir kıvam buluyor diyebiliriz herhalde.
Tabii. Cenab-ı Hak da kendisi dost olan kullarını insanlığa da dost ediyor. Mesela Cenab-ı Hak Meryem suresinin sonunda gönle o ak dostlarına ait gönüllerde bir sevgi vereceğini bildiriyor. Mesela Hazreti Mevlana kendisinden 700 sene sonra bile devam ediyor. Yani o mesnevi meçhullere yazdığı bir mektup. Bugün hidayetlere vesile olmuş oluyor. Bursa'da sırtında Cihasa'dan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 400 seneden beri devam ediyor. Yunus Emre güzel o akıcı lirik şiirleri devam ediyor. 4 mezhep müştehitleri Müslüman kitlenin %90'ı ile devam ediyor. Nükteli ve hikmetli sözleriyle Nasrettin Hoca devam ediyor.
Yani demek ki efendim bu vakıf insanlar kendilerini bütün imkanlarıyla hayra sarf etmiş olduklarından fani vücutlarının toprak olmasından sonra da rahmetle anılmak suretiyle ömürleri devam ediyor diyebiliriz.
Cenab-ı Hak hayatiyetlerine devam ediyor. Yani Allah'a yakın bu zatlar Tövbe suresinin 111. ayet buyurduğu gibi mallarıyla ve canlarıyla cenneti satın alan kişiler olmuş oluyor.
Evet efendim.
Mallarıyla canlarıyla cenneti satın aldılar. İnsan suresinde de 8-11. ayet-i kerimeleri var. Burada Cenab-ı Hak bize bir örnek bildiriyor. Bu örnekte Hazreti Ali radıyallahu anh bir miktar arpa alır, Fatıma validemize getirir. Fatıma validemiz öğütür arpayı, ekmek yapar. O sırada bir yoksul gelir, lillah der. Allah için ister. Allah için isteyen tamamını verirler. Kendileri de aç. Ayet-i kerime de kendileri muhtaç olduğu halde. Fatıma validemiz tekrar bir ekmek daha yapar. Bu sefer yetim gelir, yetim de lillah der. Onu da olduğu gibi verirler. Kendileri aç. Ayet-i kerime kendileri muhtaç olduğu halde. Üçüncü olarak bir esir gelir, köle gelir, köle de lillah der. Köleye de verirler. Cenab-ı Hak bize bu infakı bildirir. Bize bir vakıf insan modeli. Cenab-ı Hak gönül hallerini bildirir. Derler ki ikram ettikleri kimseye sakın minnet altında kalmayın. Biz bunu kendimiz için veriyoruz. Allah rızası için veriyoruz. Allah'ın rızasını tahsil etmek için veriyoruz. Gerekçe olarak da Abu Sen Kamterira biz o sert, musibetli, sıkıcı, mukassi günden korkarız derler. Yani kıyamet günden korkarız. Allah rızasını tahsil etmek ve bu zor günden kendimi kurtarmak için aç olarak infak ediyoruz derler. Cenab-ı Hak onların gönlüne bir soru verir. O kıyametin şerrinden onları koru buyuruluyor. Demek ki burada gördüğümüz zaman bu vakıf insanı tam kamil manasıyla önce sen sonra ben diyen kimsedir. Eshab-ı kiramın bunun en güzel manzaralarını seyrediyoruz. Yani vakıf insanı hizmeti sınırlı değildir. Vazifesi elinin ve yüreğinin uzanabildiği her mekan ve her varlıktır.
Burası çok önemli efendim. İzniniz olursa bu cümlenizi tekrar etmenizi istirham edeceğiz. Çünkü hakikaten vakıf insanının hizmeti nerelere kadar uzanıyor?
Sınırlı değil.
Evet.
Vazifesi elinin ve yüreğinin uzanınca her mekan ve her varlıktır. Zira sahibi bu ruhaniyette Vehb bin Kepçe Çin'e gitmiştir. İbn Abbas'ın kardeşi Küsam Semerkant'a gitmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında Dağıstan'a gidilmiştir. Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında Kazan'a gidilmiştir. Afrika'ya girilmiştir. Ömer bin Abdülaziz zamanında ta Pirene dağlarına kadar İspanya'nın içlerine kadar gidilmiştir. Birinci Murat Han, Bursa o yeşillik, zümrüt, güzellik, ağaç, ormanlar. Fakat sırf ilahi kelimetullah, tevhidi yaşatmak, insanları hidayete getirmek, Kosova'ya kadar gitmiştir. Fatih, Bosna'ya, İskodra'ya kadar gitmiştir. Velhasıl vakıf insanının hizmeti sınırlı değildir. Vazifesi elinin ve yüreğinin uzanabildiği her mekan ve her varlıktır. Efendim, yer bu sırf mekan değil, varlıkta baktığımız zaman mesela Bahattin Nakşibendi Hazretleri, insanlar bitiyor, yollar bitiyor, temizliyor. Sonra hasta hayvanları tedavi ediyor. Yüksek merhalelere, kalbi merhalelere, bu Allah'ın mahlukatına hizmet ettiğim zamanlar buldum buyuruyor. Yani Halik'in nazarıyla mahlukata bakış nazarı kazanıldığı zaman olmuş oluyor demek ki.
Efendim izniniz olursa burada bir kısa ara verelim diyoruz. Biraz dinlenelim, soluklanalım. Daha sonra inşallah programımızda kaldığımız yerden devam ederiz.
Erkam Radyo'da Hüdayi coğrafyasından kısa bir aranın ardından devam edecek.
Gül olanın aslı güldür, peygamberin nesli güldür. Girdim şahın bahçesine, postu destarı güldür. Girdim şahın bahçesine, postu destarı güldürdüm. Asmasında gül dalları, kovanında gül balları. Ağacında gül halleri, selvi çınarı güldürgün. Ağacında gül halleri, selvi çınarı güldürgün. Açıl gel ey Gonca gülüm, ağlatma Şeyda bülbülüm. Şu inleyen garip dilim, ahu efganı güldürgün. Şu inleyen garip dilim, ahu efganı güldürgün. Gülden ter gül alırlar, gül satarlar. Çarşı pazarı güldür gül. Gül alırlar, gül satarlar. Çarşı pazarı güldür gül. Gel ha gel gül eynesimi. Gel yine gül mevsimi. Bu feryat bülbül sesimi. Sesi feryadı güldür. Bu feryat bülbül sesimi. Sesi feryadı güldür.
Erkam Radyo'da Hüdayi Coğrafyası'ndan devam ediyor.
Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş hocamızla kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz. Birinci bölümde özellikle vakıf nedir, vakıf insanın özellikleri hususunda değerlendirmelerini aldık muhterem hocamızdan. Özellikle vakıf insanının hizmetinin sınırlı olmadığını, mahdut olmadığını, vazifesinin, vakıf insanın vazifesinin elinin ve yüreğinin uzanabildiği her mekana ve her varlığa kadar uzanması gerektiğini gördük. Ayrıca peygamberlerin sıfatlarından, vasıflarından, tezkiye vasfı üzerinde duruldu. Özellikle kat efliha men zekkaha, nefsini arındıranların ancak temizlenenlerin felaha erdiğini, kurtulduğunu ifade etti muhterem hocamız. Burada efendim tam da yeri gelmişken biraz daha burayı açsak, tezkiye edilmiş gönüllerden, özellikle tezkiye olunmuş ashab-ı kiramın vasıflarından biraz örneklerle bu konuyu açabilir misiniz efendim?
Hay hay. Kıymetli kardeşlerimiz, İslam hukuku metodu için en önemli simalarından karafi, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, sahabiden başka hiçbir mucize olmasaydı, sahabi Allah Resulü'nün nübüvvetini ispata yeterdi buyuruyor. Yani onları Allah Resulü nasıl terbiye etti? Nasıl onlar bir cahiliye insanıyken, tabir caizse misal olarak Hint Okyanusu'nun en derin yerinin en çukurundayken, nasıl Himalaya Dağı'nın zirvesine, Everest tepesine çıktılar? Yani bir faziletler medeniyeti inşa ettiler. Bu cahiliye insanları ne şekilde terbiye oldu ve bu terbiyenin neticesinde de nasıl bir ümmete büyük bir numune oldular.
Yani efendim burada Efendimizin aslında çok büyük mucizeleri var. Yani ayı ikiye yarması gibi. Fakat bu mucizeler değil de bir nesil yetiştirmiş olması en büyük mucize olarak telakki ediliyor.
Ve bütün insanlığa örnek.
Evet efendim.
Onu kısaca hülasa etmek istersek, asıl saadetin müminleri Allah ve Resulü'nü kalpte tanıyan ilim, irfan, merhamet, nezaket, zarafet toplumuydu. O devir derin bir tefekkür devri idi. Cenab-ı Hakk'ı ve Resulü'nü yakından tanıma devriydi. Sahabi düşüncenin, idealin merkezine tevhide yerleştirdi. Kalpten dünyevi menfaatleri bertaraf etti. Yani la ilahe kalpten ilahları atmaya muvaffak oldu. Kalpler dünyanın putperesti olmaktan kurtuldu. Mal ve can vasıta hükmüne girdi. İmanın lezzetine kavuşuldu. Merhamet engilleşti. Hizmet hayat tarzı oldu. Fedakarlık ve İslam şahsiyeti sergilendi. Emri bil maruf bir merhamet muktezasıdır. Bilgi, fedakarlık ve şahsiyet ister. Sahibi bu üç sıfatı birlikte sergiledi. Bir hadis almak için sahibi bir aylık yol gitti ve döndü. Atını kandıran ravinin hadisini almadı. namazına dikkat etti. Namazını dikkatli kılmayan, huzurlu kılmayan, kendisini ilahi huzurda olduğunu farkında olmayan kişinin hadisini almadı. O zaman sahabi Allah Resulü'nden ne aldı? Birincisi innikas, yani bir yoğun bir ruhaniyet aldı. Gönül âlemi o ruhaniyetle doldu. Bunun neticesinde bir akrabiyet tahsil edildi. Yani Allah'a yakın bir kul olabilmek, o gönülde hayır ve hak bütün güzelliğiyle, şer ve batıl bütün çirkinliğiyle netleşti. Her davranış ve her nefeste Allah rızası arandı. Sahabide Allah, kainat ve nefis üzerinde yeni bir anlayış meydana geldi. Güneşi küçük bir aynada seyreder gibi Allah rızası haliyle hallenme gayeleri oldu. Riyazat hali yaşandı. Aşırı tüketim, oburluk, lüks, gösteriş, sahabi çevresini ve toplumun tanımadığı bir hayat tarzı oldu. Yarın bu nefsin Kur'an'ın mezar olacağı telakkisi gelişti. 1500 kişiyle kurulan Medine site devleti 10 sene sonra 150 bin kişiye ulaştı. 1 kilometrelik Medine site devletinin sınırları 10 sene sonra Filistin ve Irak'a ulaştı. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında Dağıstan'a, Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında Kazan'a, Ömer bin Abdülaziz zamanında İspanya ve Afrika'ya her köşesine ulaştı. Onlar aklın, ruhun ve nefsin ulaşabileceği son noktaya ulaştılar. Nefsi emmarenin şerrinden kurtulup nefsi kamileye nail oldular. Nefislerini sorgulayan insanlar haline geldiler. Nefsani arzularını körelttiler. Fıtrattan gelen ulvi istidatlarını tekamül ettirerek vuslat yoluna mesafe aldılar. Yani Allah'a yaklaşabilmek, Cenab-ı Hakk'ın güzel bir kulu olabilmek, Cenab-ı Hak'la dost olabilmek yolunda mesafe aldılar. Vahşi bedevi insanlar melek misali latif bir hale büründü. Cehalet ve zulüm bakımından tabir caizse Hint Okyanusu'nun dibinde insanlar Allah Resulü'nün kalbi dokusundan hisse alarak merhamette, şefkatte, Halik'in nazarıyla mahlukata bakış tarzı kazandı. Annesinin yüreğinden kopararak kızını diri diri gömmeye götüren vahşi insanlar İslam'dan sonra gözü yaşlı, İki büklüm olan bir şefkat meleği haline geldiler. Gönüller, yorgun sinelerin huzur ve teselli bulduğu bir dergah oldu. Kalpler, dul, yetim ve kimsizler için sığınak ve barınak haline geldi. İslam'dan önce katı yürekli bir sahibi, İslam'dan sonra rakik bir gönle sahip oldu. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Fırat'tan geçen bir koyun suya düşüp boğulsa, Allah onun hesabını Ömer'den sorar diyen ulvi bir tefekkür hali meydana geldi. Yani, sık sık matemlerin civarında dolaştı.
Yani tefekkürde büyük bir derinleşmenin var olduğunu görüyoruz efendim.
Tabii Kur'an'ın getirdiği bir derinlik meydana geldi.
Efendim çok özür dileyerek bu vasıfları sayarken çok dikkatimi çeken bir şey oldu. Onu özellikle sormak istiyorum efendim. Yani ashab-ı kiramın vasıfları arasında siz onu zikrederken özellikle emri bil maruf, nehyi anil münkerle ilgili olarak şöyle bir tabir kullandınız orada. Emri bil maruf onlarda bir merhamet muktezası halinde oldu. Yani emri bil maruf özellikle son zamanlarda günümüzde çok unutulan farzlardandır diye sizlerden zaman zaman bunu da duyuyoruz. Bu çerçevede nasıl oluyor efendim? Yani bir merhamet muktezası nasıl olmuş oluyor? Burayı efendim, biraz açar mısınız?
Efendim şu var, bir mümin kendi gönlünü eğer inkişaf ettirirse, kemale ererse, o gönül ruhaniyetle dolarsa, yürek alemindeki olan duygular Allah rızasına dönerse, yani demin bahsettiğimiz gibi yıkanırsa, temizlenirse, rafine olursa, o gönül merhamete koşar. Bugün en çok merhamete muhtaç olduğu kişiler de hidayetten mahrum olan kişilerdir. Onun için emri bil maruf ve nehi anil münker bir müminin bir kartvizitidir.
Yani zahiri problemlerini, insanların açlığını, susuzluğunu, benzer ihtiyaçlarını gidermek bir merhamet elbette şüphesiz. Ama bunun daha ötesinde o insanın sonsuzluğunu kazanması, tabii. ahiretini kazanmasına tabii. vesile olmak veya dünya hayatında aslında huzurlu bir hayatı yaşayabilmesi adına o marufun emredilmesi, münkerin nehyedilmesi, bir merhametin muktezası olmuş oluyor diyorsunuz efendim.
Tabii. Mesela sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'nin ilk devresinde büyük bir zulüm vardı. Müslümanlara ambargo koydular. çocukların avaz sesleri açlıktan diğer mahallelerden duyulur hale geldi. Giriş çıkışlar yasaklandı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in merhameti ve şefkati bir annenin babanın merhametinden çok daha öteydi. Müslümanları huzur buldurmak için, rahat ettirmek için akrabaları vardı. Taif'e seyahat etti. Ki akrabalarım bana biraz daha münsif, insaflı davranırlar diye. Hatta orada sert, kaba insanlar da vardı. Sallallahu aleyhi ve sellem taşlanmayı göze alarak Taif'e gitti. Merhametinin muktezası Taif'te taşlandı. Orada bir köle Müslüman oldu. Attas isminde bir köle Müslüman oldu. Müşriklerden birisi acıdı Efendimiz'e. Yani insan olarak acıdı. Yani ayağa kaldırıyorlardı, taşlıyorlardı. Efendimiz çöküyordu, ayağa kaldırıyor, yine taşlıyorlardı. Bir müşrik acıdı, insafa geldi. Kölesine dedi ki, sen dedi şu insana bir salkım üzüm götür dedi. Attas isimli köle bir salkım üzüm götürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim üzümü aldı, besmele çekti, ağzına aldı. Köle şaşırdı. Sizin haliniz dedi, konuşmanız dedi, buranın halkına benzemiyor dedi. Siz kimsiniz dedi. Sizin konuştuğunuz bu kelime buranın insanları bilmiyor dedi. Nerelisin dedi Efendimiz. Ben Ninovalıyım dedi. Ha dedi, sen de demek ki Maddoğlu Yunus'un memleketindensin dedi. Köle iyice şaşırdı. Efendi dedi, buranın halkı dedi Maddoğlu Yunus'u bilmez dedi. Siz nereden biliyorsunuz dedi.
Yani Yunus Aleyhisselam.
Yunus Aleyhisselam'ı
kastediyor efendim.
Evet. Efendim buyuruyor, biz de bir babanın evlatları gibiyiz dedi. O da bir peygamberdi. Ben de peygamberim. Attas hemen Müslüman oldu. Siz başkasınız dedi. Bunu insan benzemiyorsunuz dedi. Efendimiz o ızdırapta ayakları kanamıştı. Bir kişinin Müslüman olup hidayet bulması Efendimiz sevindi. Hatta melekler geldi. Ya Resulallah dedi, buranın halkı size zulmetti dedi. Şu iki dağı birbirine çarpalım, buranın halkı helak olsun. Efendim bir merhamet peygamberi, şefkat peygamberi. Yok dedi. Döndü Taif halkına dua etti. Bunun benzer sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatına emri bil maruf ve nehy al münker olarak çok misalleri var. Taif taşlamasından sonra Mekke-i Mükerreme'ye indi. Cahiliye hacıları geliyordu. Onlara da burada da terör var dedi. Size dedi ben bilmediğiniz şeyleri anlatmak istiyorum. Alın beni memleketinize götürün dedi. Size bilmediğiniz şeyleri ben öğreteceğim dedi. Yani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daima emri bil maruf ve nehy anil münker. Mesela Efendimiz Mekkeli Müslümanları çok severdi. Fedakar. Medine'li Müslümanları çok severdi. Ayrı bir fedakar onlardı. En çok meşgul oldu Eshab-ı Suffa talebeleriydi. Bunları yetiştirecek, dünyanın dört tarafına gönderecek, onlar insanları hidayete kavuşturacak. Ve o cahiliye insanlarından zirve insanlar çıktı. Mesela bir misal İbni Mesud Eshab-ı Suffa talebesiydi. Hatta Bedir'de Ebu Cehil istifaf etti. Sen dedi bir deve çobanısın dedi. Beni öldürecekse dedi, benim kıvamımda birisi öldürsün dedi. Sen çekil git dedi, sen bir deve çobanısın dedi. Tahkir etti. O deve çobanı dedi İbni Mesud radıyallahu anh, Efendimiz'in rahle-i tedrisatında zirve bir mümin oldu. Kufe mektebini kurdu. Dünyanın en büyük hukukçusu Ebu Hanife Hazretleri o İbni Mesud'un kurduğu Kufe mektebinde yetişti. Bugün hukukçuların ifade ettiği gibi ancak Hammurabi olsun, Solon olsun Ebu Hanife'nin o hukuk dirayeti karşısında bir çırak bile olamaz.
Demek ki efendim bu sahabe-i kiramın, sahabe-i güzin efendilerimizin vasıflarını sizler sayarken ki bizler için de vellezine tebaûhum bi ihsan. Ya. Onlara ihsanla tabi olanlar diye bize örnek olarak gösterilen nesil o. Orada demek ki en önemli nokta onlar bir vakıf insandı. İnfağın her çeşidini, fedakarlığın her çeşidini yapıyorlardı. Özellikle bu vakıf insan olmanın en önemli vasıflarından biri de emri bil maruf ve nehyanil münkeri kendini buna endekslemek.
Evet.
Hayatlarını buna endeksleyerek evet. Yaşayan bir nesil olmuş oluyorlar evet. Efendim.
Sahabiler için hayatın en zevkli ve en manalı anları insan nesline tevhid mesajını iletmek oldu. Rivayete göre idam edilmek üzereyken kendi 3 dakika zaman tanıyan müşriye sahabi teşekkür etti. Demek ki sen bana 3 dakikalık bir zaman tanıdın. Ben bu 3 dakika içinde sana İslam'ı tebliğ edeceğim. Belki sen de hidayete kavuşacaksın.
Evet efendim.
Bu bir heyecan bu.
Büyük bir heyecan elhamdülillah.
Yani cahiliye toplumu İslam'la şereflendikten sonra gerçek bilenlerden oldu. Geceler gündüze döndü. Kışlar bahar oldu. Tefekkür gelişti. İnsan vücudunun bir damla sudan, kuşun basit bir yumurtadan, ağacın meyveden yok kadar bir çekirdekten meydana gelişleri ve emsalleri üzerinde derin derin tefekkürler başladı. Hayat Allah rızası endekslendi. Merhamet, şefkat, hakkı tevzide derinlik zirveleşti. Eshab-ı kiram bu inikas, yani Allah Resulü'nden feyz alma, gönlü ruhaniyetle dolma, akrebiyet Allah rızasını arama ve bu şekilde bir el-emin es-sadık sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o nadide, o muhteşem vasıflarından hisse alarak bütün dünyaya yayıldılar. Tevhidin mesajlarını bütün dünyaya ilettiler.
Dolayısıyla bu yüzden olsa gerek efendim. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayrun nas
men
yenfaun nas buyuruyor. Bir diğer rivayetinde de sizin en hayırlınız benim dönemimde yaşayan nesildir. Ondan sonraki hayırlılar da ondan sonra gelenlerdir diye buyuruyor. Hayrun nas karni fümellezine yelunehum. Hatırladığım kadarıyla en hayırlı nesil benim dönemimde yaşayanlardır. Ondan sonrakiler ondan sonraki olanlardır buyuruyor. Demek ki bu vasfı kazanmak, o en faziletli ünvanı almak kolay değil. Bu fedakarlıklardan geçiyor. Bir diğer rivayette de yine ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayeti bulursunuz buyuruyor. Demek ki fedakarlık olmadan, vermeden, infak etmeden, sizin tabirinizle halı olmadan baş tacı olunmuyor olmaz efendim. Burada efendim izniniz olursa biraz ara verelim. Yine epey yorduk sizi. Bir miktar ara verelim. Ondan sonra inşallah tekrar kaldığımız yerden devam ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş hocamızla programımıza kısa bir aradan sonra devam edeceğiz inşallah.
Erkam Radyo'da Hüdayi coğrafyasından kısa bir aranın ardından devam edecek.
Tevhide gel tevhide.
Erkam Radyo'da Hüdayi Coğrafyası'ndan devam ediyor.
Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş hocamızla kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz. Muhterem hocamız özellikle vakıf insan konusunu son derece geniş bir şekilde arayız ve amik olarak ortaya koydular elhamdülillah. Özellikle gerçek merhametin insanları tevhidle tanıştırmak, ilahi kelimetullah uğrunda mücadele etmek, yani emri bil maruf, nehy anil münkeri bu farizayı yerine getirmekle olduğunu ifade ettiler. Bu kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Buyurun efendim.
Sizin buyurduğunuz gibi en muhterem nesil Eshab-ı Kiram nesli. Ondan sonraki gelen nesil, ondan sonraki faziletli bir nesil. Bu böyle devam edecek. Lakin sallallahu aleyhi ve sellem efendim bir hadis-i şerif var. Benim ümmetim bereketli bir yağmur gibidir buyuruyor. Başı da bereketli yağmurdur. Sonu da yani ahir zamana gelen ümmet de bereketli bir yağmurdur. Demek ki bizler de gönül alemimizi tezyin edeceğiz. Nefsani duyguları bertaraf edeceğiz, rafine edeceğiz. Ruhani duygularımızla kamil bir insan haline gelmeye, emri bil maruf ve nehy anil münkerde bulunmaya gayret edeceğiz. Zira ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ılımlı, kabiliyetli, vasat ümmeti yarattık. Sizler yerine Allah'ın şahitlerisiniz.
Ümmeten vasata.
Evet, ümmeten vasata. Peygamber de şahit olsun buyuruyor. Bu ayeti indiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, nasıl peygamberler ümmetlere şahitse, sizler de diğer insanlar Allah'ın dinini temsil edersiniz buyuruyor. Yine ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Muhammed suresinde, siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarını kaydırmaz buyuruyor. Demek ki Allah'ın dinine yardım ederseniz, burada demek iki husus var. Bir, kendi iç alemimizi terakki ettireceğiz. Gönül alemi ruhaniyetle dolacak. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o ahlaki vasıfları müzeyyen olacak. O şekilde bizler de İslam'ı tebliğ edeceğiz. Burada bir misal vermek istiyorum. Muaz bin Cebel'i Efendimiz çok severdi. Çok istidatlı bir sahabiydi. Onu Yemen'e vali olarak İslam'ı tebliğ edilmek üzere Yemen'e tayin etti. Efendimiz Medine'nin dışına kadar geçirdi. Yani o zaman Medine'nin dışı bugün belki Ravza'nın bahçesinin hudutları kadardı. Ve Muaz dedi, sen Yemen'den döneceksin Medine-i Münevvere'ye. Fakat ben intikal etmiş olacağım. Şurada olabilir kabrim, gösterdi. Muaz ağlamaya başladı. Ağlama Muaz, ağlama dedi. Bana en yakınlar dedi, hangi zamanda, hangi mekanda olursa olsun müttakilerdir dedi, takva sahipleridir dedi. Demek ki, evet biz asr-ı saadetten 1400 küsur sene sonra geldik ama inşallah Cenab-ı Hak bizlere de Resulullah Efendimiz'in o ruhani dokusundan inikaslar Cenab-ı Hak ihsan eder. İnşallah biz de bu benim ümmetimin sonu da bereketli yağmurdur. Bizler o bereketli yağmurun altında Allah'a yakın kullar oluruz inşallah. Yine Efendimiz'den mucizevi bir hadis-i şerif. Tabii Efendimiz vefatı sırasında hudutlar muayyendi. Efendimiz'in vefatından sonra da hemen bütün dünya sathına İslam yayıldı. Efendimiz buyuruyor ki, Tirmizi naklediyor, İbn-i Mace naklediyor. Hadis-i şerif şöyledir, insanlar size tabi olacaklar. Dünyanın dört bir yanından size insanlar gelip dini iyice öğrenmek ve onda derinleşmek isteyecekler. Onlar size geldiğinde kendilerine itina gösterin ve onlara hayırla muamele edin buyuruluyor. Bugün de elhamdülillah çok hidayet arzu edenler daima görüyoruz. Gerek memleketimizde, gerek hac farizasında ifada dünyanın dört tarafından insanlar geliyor. Bir kısmı yeni Müslüman, İslam'ı yeni baştan öğrenmek arzu ediyorlar. Bu da bizler için inşallah bugün büyük bir nimet. Fakat burada bir dikkat edeceğimiz bir husus var. Yani ihmallerimiz. Ebu Hureyre şöyle buyuruyor. Eshab-ı kiram arasında şu hakikati duyardık buyuruyor. Demek ki şu hakikat bir tartışma halindeydi. Kıyamet günü bir kişinin yakasına hiç tanımadığı biri gelip yapışır. Adam şaşırarak benden ne istiyorsun? Ben seni hiç tanımıyorum. Sen kimsin der. Bu zor zamanımda benim yanıma geldin der. Zaten ben zor durumdayım der. yakasına yapışan kişi ise dünyadayken beni hata ve çirkin işler üzerinde görürdün de ikaz etmezdi. Beni o kötülüklerden alıkoymazdı. Diyerek ondan davacı olur. Velhasıl sahibi Kur'an ile beraber ve Kur'an ile yaşamış ve hayatlarını Kur'an'a adamışlardır.
Yani efendim bu anlatmış olduğunuz hadis-i şerifte gerçek kardeşliğin, gerçek dostluğun insanın sonsuzluğunu kazandırma, ahiretini kazandırma noktasındaki hassasiyet olsa gerek, bunu anlıyoruz efendim.
Evet.
Gerçek evet. Kardeşliğin burada olduğunu görüyoruz.
Tabii.
Marufun ona emredilmesi, evet. Münkerden de yasaklanması olduğunu görüyoruz.
Evet. Ve bütün mahlukata, yani bütün insanlığa Halık'ın nazarıyla bakmamız zaruri. Beni yaratan Cenab-ı Hak diyeceğiz. Bütün insanları yaratan Cenab-ı Hak. Demek ki bir insanlık muktezası, bütün bu hidayetten mahrum kimselerin de hidayeti için gayret sarf edeceğiz inşallah.
Tabii bu da herhalde bir tasavvufi derinlikle, bir takva anlayışıyla, kalplerin rakik hale gelmesi, hassaslaşmasıyla herhalde elde ediliyor değil mi efendim?
Tabii, çünkü tasavvuf diyelim veya da takva diyelim veya da züh diyelim veyahut da ihsan diyelim. Bunlar aynı manayı ifade eden değişik lafızlar olmuş oluyor. Tasavvuf diyelim, takva diyelim, bu mukaddes bir eğitim. Gerçek bir eğitim. Cihan dershanesine de bu eğitimi tahsil etmek için geldik. Tasavvuf gönül eğitimidir. Tasavvufun özünü ifade eden takva, ihsan, züht, ihlas, rıza, teslimiyet gibi mefhumların hepsinin ortak gayesi kalbin safaya ermesidir. Bunun tasavvuf, İnsanda hissiyatın merkezi olan kalbi mevzu edinir. Kur'an-ı Kerim'in asıl hitabı kalbedir. Zira iman dil ile ikrar, akıl ile değil, kalb ile tasdiktir. Yani kalp imanın karar kıldığı bir mekandır. Dolayısıyla kalbin safaya ermesi, pak ve nurlu olması, yani Hakk'ın murad ettiği kulluk kıvamının olmaz şartıdır.
Evet efendim.
Mesela namaz ibadetin bir zahiri şekli vardır. Bunu kolayca anlarız. Fakat Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu ibadetin bir de kalbi yönü var. O kalbi yönüyle Cenab-ı Hak namaz kılanı secde et ve yaklaş buyuruyor. Kendi huzurunda olduğunu ona tebliğ ediyor. Kalbin kıblesi Cenab-ı Hak, bedenin kıblesi Kâbe olacak. Cenab-ı Hak bizden bu şekilde bir namaz istiyor. Her ameli bunu teşmil etmemiz mümkün.
Yani oruçta, zekatta, haçta, her türlü ibadette,
beşeri münasebetlerde ve her şeyde. Yani demek ki tasavvuf tek bir cümle olarak sorulursa onu diyebiliriz ki tasavvuf takvaya erebilme sanatıdır. Yani takva nedir o zaman? En öz tarifiyle takva, nefsani arzuları dizginleyip ruhani istidatları inkişaf ettirmektir.
Bir de efendim herhalde Hazreti Ömer Efendimiz'in Übey bin Kâb'la ilgili takva tanımlaması var.
Tabii.
Değil mi efendim?
Onu da ben izah edeyim.
Buyurun efendim.
Bu yine bir tasavvuf, imanı ihsan ufkunda aşta yaşamaktır. Yani imanı ilahi kameranın altında olduğumuzun idrakiyle bir aşta yaşamaktır.
Yani ihsan duygusu ilahi kameranın altında olduğumuzun idrak hali mi?
Kalpte bir idrak ve şuur haline gelmesi.
Evet,
yani ilahi müşahedenin, idrak ve şuuranın gelmesi. Tabi bu da nefsane arzular bertaraf edildiği miktardadır ancak. Yine tasavvuf diye bir tarifle hayatın fırtınalarına, metcezirlerine takılmama sanatıdır. Yani varlıkta şımarmamak.
En zor olan da bunlar efendim.
Yoklukta daralmamak. İkisinde de hayır vardır demek. Her iki durumda ebedi hayatı en faydalı şekilde değerlendirmeyi bilebilmek. Yani malı kullanabilmeyi bilmek kadar yokluğu kullanmayı da bilmek. Rıza ve teslimiyet her iki durumda kazançlı çıkabilmek. Yani Cenab-ı Hak mal verdiği zaman Allah bana bu malı niye verdi, öbürüne vermedi. Demek ki bize bu malı Cenab-ı Hak bir imtihan sermayesi olarak verdi. Vel-Fecr suresinde de Cenab-ı Hak biz imtihan olarak malı veririz. Eğer o gafilse sevinir, Allah bana ehemmiyet verdi der. Halbuki bu gafletinin neticesidir.
Evet efendim.
Halbuki orada Allah bana verdi, ona vermedi. Demek ki onu bana zimmetli kıldı. Yani bir mümin bunun bir şuuru içinde olması zaruri. Diğer tabirden yine ayet-i kerimenin devamında biz azaltırız buyuruyor. O da üzülür diyor. Allah bana ehemmiyet vermedi der diyor. Belki de onun azalması kendisi için hayırdır. Belki çoğalırsa nefsini muhafaza edemeyecek, yanlış yerlere sapacak. Demek ki bize Cenab-ı Hak la gaybi illallah. Gaybi yalnız Cenab-ı Hak biliyor, bize gaybi bildirmiyor. Demek ki bize gaybi bildirmediğine göre kulun Halik'ine teslim olması lazım. Cenab-ı Hak bize en çok Rahman ve Rahim esmasını bildiriyor. Bu kadar merhamet bildiren Rabbine karşı kulun da itimat etmesi lazım.
Burada efendim izninizle bir iki cümlede ben ifade etmek istiyorum. Demek ki tasavvuf hadisatı olduğu gibi kabul edip muvazeni bozmamak, bu tabir de zatenizin tabiri efendim. Hadiseleri olduğu gibi kabul edip dengeyi bozmama sanatı olmuş oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malumunuz bir hadis-i şerifinde bunu çok net bir şekilde ifade ediyor. Aceben li emril mümin diye başlıyor hadis-i şerif,
evet,
efendim.
Evet.
Müminin işine hayranım ya da müminin işine taaccüp edilir diye iki türde tercüme edilebilir. Sahabe-i kiram soruyorlar, ya Resulallah niye müminin işine hayransınız ya da niye taaccüp ediyorsunuz? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyuruyor ki, elbette taaccüp ediliriz çünkü onun her işi hayırdır da ondan buyuruyor.
Evet.
Onun da nasıl olduğunu şöyle ifade buyuruyorlar, Allah ona bir nimet verir, imkanlar verir, o bu imkanlara
şükreder,
cennete gider. Tam tersine bazen ağır ve zor iptilalar verir, imtihandan geçirir. Buna da sabreder, yine cennete gider.
Hayır
yani
olur.
Dikkat edilirse efendim burada her iki noktada iki zıt kutup aynı yerde birleşiyor. Yani sabırla şükür çok zıt kutuplar. Hakikaten sabretmek de çok zor, yerinde şükretmek de çok zor. Ama her iki zıt kutup cennette bütünleşebiliyor. O muvazene, o denge kurulabilirse demek efendim.
Demek ki tasavvufun diğer bir tarifi de değişen şartlar altında Allah'ın takdirinden razı olabilme.
Evet efendim.
Yani ruhi dengeyi muhafaza etme, en mühim şikayeti unutma sanatı. Benim için bu hayırdır diyebilme.
Elhamdülillah.
Mesela bir misal verirsek burada. Mesela bir ama olarak dünyaya gelenler var.
Evet efendim.
Şimdi eğer ama olarak dünyaya gelen kul hakikaten Cenab-ı Hakk'a bir sabırla bir ilçe, ya Rabbi sen benim gözümü aldın ama bana ayrı istidatlar verdin. Parmakla okuyorum. Hissiyatım güçlü. Sana şükürler olsun diye bir halde bulunursa Cenab-ı Hakk'ın kıymetli bir kulu olur tahmin ediyorum. Kıyamet gününde ayet-i kerimede Cenab-ı Hak o imtihan olarak verdiği gözler konuşacak buyuruyor. Gözler bir dil haline gelecek. Belki orada diyecek ki ya Rabbi dünya bir fasıldı işte geldi geçti elhamdülillah. Sen benim gözlerimi aldın, beni birçok yanlış yerleri görmekten, yanlış şeylere bakmaktan, yanlış duygulara gitmekten beni korudun diyecek. Onun için Rabbimiz buyuruyor, bazı şeyler vardır, hayır görür şerdir, şer gözükür hayırdır.
Efendim vaktimizin dolduğunu görüyorum. İnşallah daha sonraki programlarımızda sizleri tekrar ağırlayacağız. Sizlerden bol bol istifade edecek Erkam Radyosu dinleyenlerimiz istifade edeceğiz inşallah. Bugünkü program için, geniş malumatlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Dualarınızı, himmetlerinizi bekliyoruz. İnşallah bir sonraki programda kaldığımız yerden devam ederiz.
İnşallah.
Erkam Radyosu'nda muhterem Osman Nuri Topbaş hocamızı ağırladık kıymetli dinleyenlerimiz. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize sağlıklı, huzur dolu günler dilerim. Allah'a emanet olun.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin misafir olarak katıldığı Alican Tatlı'yla Hüdayi Coğrafyası programını dinlediniz.